Ayrım 10.
Ruhun ebediliğini kabul edince hayvanların ruhları ne olacaktır? İnsan bencilliğinden kendi bekasını düşünüyor da hayvanları düşünmemek hangi sebebe istinad ediyor? Esasen insan da hayvandan başka bir şey midir? Aslında insan ruhu ile hayvan ruhu arasında tabiat açısından hiçbir fark yoktur. Ancak bir derece farkı vardır. Burada mantıkla hareket edersek, en basit hayvanlarda bile ruh bulunduğuna göre onların da bir ebedi hayata sahip olmaları lazımdır. Şurasını da unutmamalıdır ki, köpek, maymun, fil gibi zeki hayvanların ruhu bir budalanın ruhuna nispetle daha çok yüksektir. Büchner, adı geçen eser cilt 3, sayfa 628. Spiritüalistler ebedilik fikrinin Allah fikri gibi yaratılıştan olduğunu ve dolayısıyla inkarının imkansızlaştığını, şahsi ölümsüzlük itikadını kabul etmeyen bir dinin bulunmadığını beyan ve iddia ederler. Doğuştan fikirlerin batıl olduğunu yukarıda ispat etmiştik. Ebedilik inancına gelince bunu kabul eden dinlerden ve kavimlerden kabul etmeyenler daha çoktur. Hristiyanlığın menşei sayılan Yahudilikte ruhun ebediyetinden bahsedilmez. Yahudiliğin esası olan Sadosenler'de ruhun ebediliği inkar olunur. İnsan ruhu vücuduna hizmet eder. Vasübadel mevt, öldükten sonra tekrar dirilmek de yoktur. Allah'ı menfaat karşılığı ile veya azap korkusu ile değil, kendi nefisleri için severler. İlahiyat alimlerinin birçoğu, Babil esaretinden önce yazılan Ahdi Atik, Tevratlarda, ruhun ölümsüzlüğüne dair hiçbir bahis ve işaret olmadığını tasdikte birleşiyorlar. Musa'nın kanunları ceza ve mükafatı dünyada tayin etmiştir. Bu kanunlara göre ne ahiret ne de onun ceza ve mükafatı vardır. Konfüçyüs, ahiret hayatından ve dünyanın dışında bulunan bir Allah'tan hiç bahsetmez. Onun yegane dini kaidesi, ecdada karşı muhabbettir. Büchner, adı geçen eser cilt 3, sayfa 630. Bu da dini, ruhun bekasını hiç bilmez ve şahsi varlığın meşhur nirvana veya yoklukta kat'i surette mahvolmasına en büyük maksat ve kurtuluş olarak bakar. Eski Yunan'da ölülerin gölgeler memleketine gittiği farz olunurdu. Eski Mısırlılarda ruhun ebediyetine dair bir kayda rastlanmaz. Esasen ruhun bekası inancı Eflatun tarafından icat edilmiştir. Dünyadaki hayatlarından memnun olmayanlar için yegane teselli olmak mahiyetini kazanarak bütün dünyaya yayıldı. Halbuki bize göre ruhun ebediliği fikri, insanları tembel ve cahil bırakan, bedbaht ve sefil yapan bir fikirden başka bir şey değildir. Seyyahlar bize birçok vahşi kavimlerin ruhun bekasına inanmadıklarını söylüyorlar. Şu halde Eflatun'un bulduğu bu fikir henüz vahşiler arasında yayılmamış. Zaten Voltaire ve David Strauss ölürken ruhun da mahvolacağını söylemişlerdi. Büchner, adı geçen eser cilt 3, sayfa 632. Her memleketin ve her zamanın aydınları fikirlerini yaymaya hasımları ne kadar gayret etmişlerse de ruhun ölümsüzlüğüne asla rağbet etmemişlerdir. Bu hususta 16. asır İtalyan filozoflarından Petros Pon Potanius'un şu manalı ve güzel sözlerini nakledelim. Duyular ve idrakler olmayınca biz düşünemeyiz. Şu halde düşünebilmek için bir vücuda muhtacız. Gerçi düşün ebedi ve gayri maddidir denir. Lakin his ve idrake sahip olmayan bir ruhun düşünemeyeceği meydandadır. Şu halde ruhumuz ebedi olmaktan uzaktır. Çünkü biz geçmişin hatıralarını bile saklayamıyoruz. Demek ki her zaman değişen ve vücutla varlığını gösteren bir ruha sahibiz. Şu halde bir fazileti bizzat fazilet olarak icra etmek, herhalde bir mükafata mazhar olmak için icra etmekten daha yüksektir. Bununla beraber ruhun ebediliğini öğretenleri umumi menfaat bakımından kabahatli bulmamalıyız. Zira cahiller ve avam korku ve ümitle çalışır ve yaşarlar. Bunlar olmadan avamın kendilerini muhafaza edebilmeleri ve iyi adam olabilmeleri imkansızdır. Ahirete inanmayanların fena adam olacaklarına dair söylentiler boş ve manasızdır. Homeros, Simonit, Seneca gibi filozofların hiçbiri korku ve ümide sahip olmadıkları halde hiçbir zaman fena adam değildiler. Bunlar hür fikirli ve hür vicdanlı adamlar idiler. Büchner, adı geçen eser cilt 3 sayfa 635. Büchner'in ruh hakkındaki düşüncelerine burada son veriyoruz. Şimdi de kısaca Haeckel'in ruh anlayışına ve yeni tabiat dinine işaret edelim. O da bütün materyalistler gibi maddeden ayrı bir ruhun varlığını kabul etmiyor. Haeckel bunu şöyle ifade ediyor. Biz Goethe ile beraber maddenin ruhtan ve ruhun maddeden mücerret mevcut olmayacağına katiyen kaniyiz. Haeckel, Kainatın Muammaları Felsefe Mecmuası sayfa 61. Ona göre ruh, cismin icabı olarak derece derece tekamül etmiştir. Çünkü ruh, beynin vazifesidir. Haeckel de, Büchner gibi, maddesiz ruh ve ruhsuz maddenin olamayacağını, ruhun merkezinin beyin olduğunu, kan dolaşımının kalbin vuruşlarından ayrılmayacağı gibi, ruhun da bedenden ayrılmayacağını, ayrılınca mahvolacağını. Haeckel, Vahdedi Mevcut sayfa 60. Maddi olmayan bir ruhun manasız ve kabul olunmaz bir şey olduğunu iddia etmektedir. 3. Haeckel'in Tabiat Dini. Dinsizlik materyalizmin umumi vasfı olduğuna göre, materyalistlerin hepsi semavi ve beşeri dinleri reddetmek hususunda da birleşmişlerdir. Haeckel de tecrübi ilimlere uymadığı bahanesiyle, dinlerdeki kutsal bir varlığa inanmak ve bağlanmak, bir ruhun varlığını ve bekasını kabul etmek, dini merasim ve ibadet usulleri gibi müşterek hususları kabule şayan görmüyor. Haeckel reddettiği bu dinlerin yerine yeni bir din takdim ediyor. Bu din tabiat dini olup ilme ve tecrübeye uygundur. Yalnız bu tabiat dinini benimsemek için şu şartları taşımak lazımdır. A. Tabiat ilimlerinin hepsini yeteri derecede bilmek, bilhassa evrim kanunu. B. Tecrübelerden elde edilen bilgiyle akıl yürüterek mantıki neticeler çıkarabilmek için keskin bir zeka ve muhakeme kabiliyeti. C. Böylece doğruluğuna inanılan monizm felsefesine daima sadık kalabilmek, dualizm ve çok tanrıcılık taraftarlarının düşmanca hücumlarına karşı kulak asmamak için ziyadesiyle ahlak kuvveti. D. Çocukluktan zihnimize yerleşen dine dair boş, manasız, batıl itikatları atacak kadar metanet ve anlayış. Haeckel, Vahdedi Mevcut sayfa 62-63. Bu şartları kendinde taşıyan kimse, Vahdedi Mevcudu, monizmi benimsemiştir. Bu onun ilmi dinidir. Bu fenni dinin şu üç esası, Hristiyanlıktaki ekanimi selase denen üç esas unsurunun yerini alacak ve herkes tarafından arandığı halde bulunamayan mutluluk sahasını gösterecektir. Önünde diz çökmeye mecbur olunan bu üç ilahi esas şunlardır. Doğru, iyi, güzel. Bunların birleşmesi bize Allah'ı öğretir ve dini teşkil eder. Hakiki üçleme budur. 20. asır bu mükemmel ve ulvi dine mabetlerini açacaktır. Haeckel, adı geçen eser sayfa 84-85. 6. Gaye sebep, illeti gaiyeye ait iddiaları ve delilleri. Gaye sebep, tabiatın ve bütün varlığın bir gaye ve hedef güdülerek yaratıcı bir kuvvet tarafından maksada uygun şekilde yaratıldığını ve idare edilmekte olduğunu iddia edenlerin mühim bir delilidir. Büchner, spiritüalistlerin en mühim delili sayılan bu gaye sebep delilini kabul etmeyip reddeder. Parlak renklerini arz eden her çiçek, bir bulut sevk eden her rüzgar, gece parlayan her yıldız, havayı sarsan her gürültü, kapanan her yara, hasılı tabiatın bütün hadiseleri, gaye sebep taraftarı için, tabiat üstü bir kuvvetin, akıllıca ve hikmet dolu planının önünde dilsiz kalmaya sebep teşkil eder. Halbuki zamanımızın fen tabiat ilimleri bu gibi boş ilahiyat fikirlerini ortadan kaldırdı. Bugün bu çocukça fikirler ilim ve hakikatin aksine mektep ve kiliseleri istila etmiş bulunuyor. Madde, kuvvet, hareket ve şeklin dışında ne meydana gelir ne de idrak edilebilir. Bunun gibi şahsi şekillerin yahut tabiat hadiselerinin zuhur ve devamı da tabii eşyanın varlığı ve bunların müşterek çalışmalarının neticesidir. Bu tabii eşyanın milyonlarca defa şekil değiştirerek sonunda görünüşte bir plan ve maksada uygun gelecek şekilde birbirlerini karşılıklı değiştirdiği de görünmektedir. Bu zahiri hal, sebeplere kadar inilmeksizin mütalaa edildiği ve bu gaye insana has bir görüşle takdir edildiği halde, bu hadiseleri eşyanın dışında şuuruna sahip bir zekanın fiiline mecburen atfedilmesi lazım gelir. Mazinin derinliklerinde hangi hayvan gayeye uygun ve tam bir tekamül göstermiştir? Yani gaye sebep öyle hususi bir haldir ki, binlerce nesil arasından hiçbirinin ona uymuş olduğu iddia edilemez. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 317. Büchner bu arada gaye sebebin tabii ayıklanmanın bir neticesi olduğunu, eşyanın ancak bir yüzünü tanıyabileceğimizi, diğer yüzlerini tanımaktan aciz olduğumuzu, insana, tabiata ve gayeye uygun görünmeyen hiçbir tabiat hadisesi olmadığını, bunların yanında bazı tabiat olaylarının tam gelişmedikleri için karmaşık olduklarını söylüyor ve gözün yapısında bir takım noksanlar göstererek gözde gayeciliğin olmadığını ispata çalışıyor. Görünüşte akıllara hayret verecek şekilde yapılmış olan ve avam tarafından gaye sebebin bir mucizesi, tabiat üstü bir kuvvetin insanlara bir lütfu, görebilmek için yapılmış bir alet nazarıyla bakılan göz, çeşitli incelemeler neticesinde anlaşılmıştır ki, aksine bir takım noksanlıklar sebebiyle uzun, geniş veya karışık görmek, tabakalar arasındaki bir takım boşluklar ve noksanlar, damarlardaki lekeler gibi bir takım eksiklikler arz etmektedir. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 321. Helmutz'un dediği gibi bir gözlükçü müşterilerinden birisine böyle noksan bir gözlük teslim etse, bu gözlük kendisine iade olunurdu. Bunların hepsi hayvanlar ve bitkilerin bütün azaları gibi gözün de iptidai bir halden derece derece gelişip bugünkü halini aldığını gösterir. Yalnız bu gelişmede muhite uymanın da tesiri vardır. Diğer duyu organlarımız da böyle günden güne tekamül etmektedir. Heykel, bu hadiseler en mükemmel duyu organlarının önceden düşünülmüş bir planının parlak mahsulleri olmak şöyle dursun, hayvanların diğer organları gibi hayat mücadelesinde tabii ayıklanmanın şuursuz bir tezahürü olduğunu en iyi şekilde ispat eder demiştir. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 323, yaratılışta plan olup olmadığına dair, adı geçen eser cilt 1 sayfa 134 ve diğerlerine bakınız. Bütün bunlardan çıkan netice şudur. Ayaklar yürümek için verilmiş olmadığı gibi, gözler de görmek için verilmiş değildir. Biz gözlerimiz olduğu için görüyoruz ve ayaklara sahip olduğumuzdan yürümekteyiz demek daha doğrudur. Burada önem verilecek şey sebep değil, neticedir. Materyalistler alemdeki nizamı kabul etmezler ve bunu tesadüfe atfederler. Büchner'in tesadüf hakkındaki düşünceleri de şunlardır. Tesadüf gayeye uygun varlıklar husule getiremez. Cicero zamanının panteist filozoflarına bir yığın harf kaç defa yukarıdan aşağı atılmalıdır ki İlyada ve Odisa gibi bir manzume tanzim edilmiş olsun demişti. Şüphesiz böyle bir şey olamaz. Zira sonsuz aksi tesadüflerin arasından böyle bir tesadüf çıkarmak sonsuzluk karşısındaki birin durumu gibidir. Zaten her şeyin muntazam cereyan ettiği bir kainatta öyle bir tesadüfe yer yoktur. Biz tesadüften birbiriyle zincirleme bağlanmayan ve bağlantısı olmayan hadiseleri kastederiz. Gaye sebep taraftarlarının bizi tabii tutmak istedikleri Allah ve tesadüf fikirleri tamamen boştur. Ancak üçüncü bir şey vardır, o da derece derece olan gelişmenin ve her şeyin ancak tabii bir gayeye eğilimi ve uygunluğudur. Hadiseler tabii münasebetler arasında şekil veya tarzların hepsi de bir gayeye uygun göründükleri halde içlerinden bir kısmı farz olunan gayeye uyabilirler. Eşyada tabii bir nizam olduğunu söyleyenlere cevap bile vermemelidir. Zira böyle bir düzenlilik karma karışık atılan harflerdeki düzensizlikten daha makul değildir. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 330. Büchner, tabiatta bir gaye ve kainatta bir nizamın olmadığını ispat hususunda, tabiatta birçok noksanlıkların ve zararlı hayvanların olduğunu söylemekte ve birçok misaller getirmektedir. Eğer tabiat gaye sebepler noktasından düşünülürse, bir takım hata ve noksanlara rastlanır ki bunlar da kainatta bir gayenin olmadığını ispat eder. Diğer taraftan tabiatta düşünce dahi yoktur. Eğer olsaydı birçok karışıklıklardan kolayca kurtulabilirdi. Zararlı hayvanlar ve bitkilerin varlığı, kainatta gaye sebep arayanların ayaklarına daima diken gibi batmıştır. Sonra tabiat büsbütün zararsız ve belki de pek faydalı bir takım hayvanların korunma çarelerini bulmadığı için bu hayvanlar mahvolmaktadırlar. Buna mukabil tarla faresi gibi çok zararlı hayvanlar o kadar ürüyorlar ki bunlardan kurtulmayı düşünmek bir hayaldir. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 333. Bunun gibi çeşitli hastalıklara sebep olan ve insana gerek doğrudan doğruya ve gerekse birinci derecede faydalı olan bitkileri yok ederek bu kadar zarar veren mikroskobik hayvanların sayısız derecede çoğaldıkları görülmektedir. Çekirgeler ve havada güneşin ışığını karartacak hakiki bulutlar teşkil eden zararlı mahluklar, küme halinde indikleri yerleri telef ederler ve dehşetli tahripleriyle o yer sakinlerini ölüme götürürler. Bundan başka gaye sebep taraftarlarına birçok müthiş hastalıklar ve elemlerin faydasının ne olduğunu sormak icap eder. Tabiatın kendi evlat ve yaratıkları hakkında her gün ve her saat tufanlar, zelzeleler, yıldırımlar, ateşler, dolular, yanardağlar vesaire vasıtasıyla icra etmekte olduğu nihayetsiz zulüm ve vahşetler ne içindir? Milyonlarca hayvan diğer milyonlarca hayvanı yok etmeksizin niçin mevcudiyetlerini muhafaza edemiyorlar? Kediye ve örümceğe merhametsizliklerini veren Allah'ın merhameti midir? Mahluklar içinde en şerefli ve şaheser olarak bilinen insanı, inanılmayacak barbarlıkları kendi hemcinsine icra edecek tabiatta yaratmakta acaba nasıl bir mana vardır? Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 336. Gaye sebep taraftarları, çiçeklerin renklerinin gözleri okşamak için yaratıldığını söylerler. Acaba milyonlarca sene kendilerine hiçbir insan gözü değmeden açılıp solan sayısız çiçekler kimin içindi? Bize teşekküllerinde hiç faydasız birçok şekiller arz eden hayvanlar ve insan hakkında da hal böyledir. İnsanın embriyo, rüşeymdeki, kuyruk, cenin, ana rahmindeki çocuğun muhakkat olan tenasuhları yahut erkeğin memeleri, kör bağırsak, kulağın adele kısmı, bademcikler, bazı kuşlardaki beyaz göz zarı, erkekteki tiroid, kedinin köprücük kemiği, birçok kuşların uçmaya yaramayan kanatları, balina balığının dişleri vesairenin neye yaradığını, ne gibi bir gaye ile yaratıldığını kimse söyleyemez. İşte bunlar oldukları gibi kalmış uzuvlardır ki, gelişmeleri durmuş ve fakat varlıklarını koruyabilmişlerdir. Bunların mevcudiyetlerini yalnız evrim kanunu izah edebildiği halde, gaye sebep ve yaratılışa inananlar için bunlar, halli imkansız birer muamma teşkil ederler. Zira bunlar yalnız faydasız değil, aynı zamanda zararlıdırlar da. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 339. İki şahsiyetin vücudu lazımdır diyor. Şimdi böyle bir uzviyetin faydasının ne olduğunu soralım. Su kuşları yüzgeçlere sahip olacakları yerde niçin adi ayaklara sahiptirler? Hiç suda yüzmeyen birçok kuşların su kuşlarının vasıflarını taşımaları nedendir? Arı kovanının içinde binlerce erkek arının ne faydası vardır? Bunların kendi dişi arkadaşları tarafından öldürülmek için bulundukları anlaşılıyor. Brezilya'da tokan kuşunun biçimsiz ve büyük gagası ne işe yarar? Bu hayvan yiyeceğini bu gagayla doğrudan doğruya almaya muktedir değildir. Avını önce havaya atması ve sonra bunu parçalayıp yutabilmek için gagasını çok fazla açarak mahirane bir şekilde ağzına düşürmesi lazım gelir. Bal ve yaban arılarına gaye sebep nazariyesine göre kendilerini müdafaa için iğne verilmiştir. Halbuki bu iğneyi kullandıkları zaman mutlaka ölüyorlar. Büchner, adı geçen eser cilt 2 sayfa 341. Bazı hayvanlar o kadar çok ve çabuk ürüyorlar ki, bunlar kendi kendilerine bırakılsa az zamanda yeryüzünü doldururlar. Bu kadar hayvan için yer ve madde kıtlığı varken bu hal nasıl izah edilebilir? Kainatı düşünerek yaratan bir Allah böyle bir hatayı nasıl işleyebilir? Doğar doğmaz kendilerini hayat mücadelesi yolunda ölüme teslim eden bu hayvanların yaratılmasındaki gaye sebep nedir? İnsanlar gayet yavaş çoğaldıkları halde 25 senede sayıları hemen iki misline çıkacak şekilde artmaktadır. Eğer bir kısım insanlar çeşitli sebeplerle vaktinden evvel ölmemiş olsalardı, az zamanda yeryüzüne onlara kâfi gelebilir ne de yetişen mahsuller insanları besleyebilirdi. Büchner adı geçen eser C2 sayfa 343. Gaye sebep nazariyesini yıkan delillerden birini de hilkat garibesi yaratılıştaki gariplikler ve fena teşekkül teşkil eder. Mesela Dr. Klapp tarafından bir gencin omzunda görülen kadın memesi neye yarar? Dr. Kansen'ın anlattığına göre 3 memeli bir kadının 3. memesi ne içindir? Yine bir erkekte görülen 4 meme ne içindir? Bu kitabın müellifi Büchner, bir veterinerin odasında organları tam bir keçi yavrusu görmüştü ki yavrunun başı yoktu. Gaye sebep nazariyesini kabul ettikten sonra bu gibi saçma yaratıklara ne mana verilebilir? İnsanda her gün birçok hastalıklar, arızalar ve yaralar olur. Tıp da bunlarla mücadele eder. Eğer her biri gayeye uygun olarak yaratılsaydı, tıp mesleği bilgimiz dışında kalacak ve tıp da lüzumsuz bir duruma düşecekti. Bu misallerden de anlaşılacağı gibi tabiatta bir gaye yoktur. Hiçbir şey muayyen bir istikamete doğru ilerlemez, ancak tabiilik istikametinde ilerler. Bazı gaye sebep taraftarları dünyada mevcut bütün dertlerin bir devası olduğunu söylerler. Onların bu itirazı kabul edilse bile, hastalığı yaratarak yanına bir de devasını yaratmaktansa, hiçbirini yaratmamak daha makul ve daha ilahi olamaz mı idi? Büchner, adı geçen eser cilt 2, sayfa 346. Yeryüzünün en büyük kısmını su, çöller, kumlar, buzlar işgal etmektedir. Üçte ikisi sularla örtülüdür. Diğer üçte biri ise bazı noktalarda iskana elverişlidir. Kalan kısımlarda da rahat yaşamak imkanı yoktur. İnsanlar her dakika tabiatın müthiş harap edici hastalıklarına, vahşi hayvanların hücumlarına, hasılı bin çeşit tehlikeye maruzdur. Madem ki her şey insanların menfaati için yaratılıyor, o halde kutup bölgelerinin biçare ahalisi daimi bir soğuk içinde uyuşup kaldıkları halde, güneş niçin yakıcı ışıklarını Afrika'nın kum çölleri üzerine sevk etmektedir? Bir tarafta kuraklıktan mahsuller mahvolurken, diğer taraftan seller, bir taraftan açlık herkesi kırıp geçirirken, diğer tarafta bolluktan çürüyen mahsuller meydanda dururken, tabiatın bir gayeye muvafık olduğu nasıl söylenebilir? Bu hadiseler ortadayken Allah'ın ilahi lütfundan bahsetmek sersemliktir. Bütün bunlar tabii kuvvetlerin gayet güç ve geç inkişaflarının bir neticesidirler. Büchner, adı geçen eser cilt 2, sayfa 349. Büchner, insanın mahlukatın en şereflisi olmasını ve yaratılışın gayesini teşkil ettiğini, Allah'ın her şeyi insan için yarattığını kabul edince, insanın yine şu soruları sormaktan kendini alamayacağını söylüyor. Niçin insanın kifayetsiz olan iki gözü yerine bedeninin dört tarafında birer gözü yoktur? Niçin kuşlar gibi uçamıyoruz? Niçin geyik kadar süratle koşacak bacaklara yahut arslanın adale kuvvetine sahip değiliz? Niçin elektrik ve mıknatısın tezahürleri, ışık ve ısının tezahürleri gibi hususi bir duyu organı ile hissedilmiyor? Niçin hayat bu kadar kısa ve bilgi melekelerimiz bu kadar mahduttur? Niçin insanın serbest inkişafına mani olan bu kadar engel vardır? Niçin insan cebr, zorlama, şiddet ve zulme bırakılmıştır?